Beşinci ayrım. Mithat Bey'in ve etrafındakilerin yüzüne baktı. Gözlerinde korkunç bir şey seziyordum. Bu illetten bıkmadınız mı diye sordu. Suali çok manasız bulduğum için yüzüne hayretle baktım. Devam etti. Harap oluyorsunuz. Korkarım ki bütün hayatınız tehlikeye girecek. Bu illetle bir nihayet verelim. Bu bacağı tamamıyla feda edeceksiniz. Başka çare yok. Yüzümde nasıl bir değişme görmüş olacak ki telaşla ilave etti. Harp bitince bir güzel takma bacak yaptırırsınız. Rahat rahat. Daha fazla duyamadım. Arkamda duran birinin kolları arasına düşüvermiştim. Kuvvetli bir eter kokusu içinde ayıldığım vakit kendimi ameliyat masasına uzatılmış buldum. Mithat Bey ıslak elleriyle alnımı okşuyordu. Ameliyathaneyi görmemek için gözlerimi kapadım. Dizimi sarıyorlardı. Pansuman bittikten sonra masadan indim ve kaçmak için bana gelen yeni bir kuvvetle adeta koşarak dışarı çıktım. Mithat Bey, aman dikkat, bu asabiyet iyi değil. Siz Metin çocuksunuz diyordu. Bahçeye kadar hızlı yürüdüm. Keskin bir öğle güneşi yüzüme vurdu. Gözlerim içine soğan suyu kaçmış gibi yandı ve kamaştı. Mithat Bey beni kendi odasına götürdü. İstihare ettirmek istemişti. Aman bir araba. Artık ben burada duramam. Dedim ve boğazımı tıkayan hıçkırıkları zapt etmek için yutkundum. Galeyağım. Kendi ölümümden daha dehşetli bir ölüm. Son günlerde etrafımı çeviren küçük hassas cemiyetin galeyağını. Annemin gözyaşları, en uzak arkadaşlarımın ziyaretleri, ümitler. Akrabada telaş, fakat Eren köyünün felaketten haberi yok ve duymasını istemiyordum. Adalardan ve Boğaziçi'nden mektuplar, herkeste bir tavsiye illeti, filan operatörün ihtisası, Doktor Mithat'ın faaliyeti, birçok operatörlere müracaatı. Bizim sobada galeyanda her gün dolup boşanıyor, sandalyeler mütemadiyen yer değiştiriyorlar. Ben minderin üstünde arka üstü yatıyorum. Etrafımın telaşını seyrederken kendimi unutuyorum. Hatta bazı kendimi hepsinden fazla sakin buluyorum. Fakat bu kalabalıklar dağılıp da felaketimle baş başa kalınca dehşet vücudumun büyük bir parçasını kaybetmek haline bir saniye katlanamıyorum. İçime baygınlıklar geliyor. Ellerimle hasta bacağı tutuyorum ve onun ölümünü kendi ölümümden daha dehşetli buluyorum. Giyinip soyunurken, pansuman yapılırken, minderin üstüne uzanırken, dakikalarca mahkum uzuvuma bakıyorum. Her parçası, her hareketi, her yeni aldığı şekil bana birçok düşünceler veriyor, canlanıyor, ehemmiyet kazanıyor, şahsiyet sahibi oluyor ve öteki sağlam uzuvlar arasında idama mahkum bir kardeş gibi endişeli bir hareketsizlikle susuyor. Celladım bıçağını teslim olacak olduktan sonra senelerce bu işkenceyi niçin çekti, niçin kan ağladı? Onu testleri altında tasavvur edemiyorum. Keskin bir çeliğin kalın bir kemik üstünde yürüyüşü, hele çıkaracağı ses tüylerimi ürpertiyor. Fakat tahayyül etmekten daima kaçtığım bu korkunç tasavvur en ummadığım zamanlarda beynime musallat oluyor. Evde bıçakla ekmek kesilmesine bakamıyorum. Ameliyattan sonraki halimi düşünmek de ayrıca dehşet veriyor. Büyük bir uzuvun boşluğunu hissetmeye nasıl dayanacağımı anlayamıyorum. Bir diş çektirdikten sonra bile yerinde ağızdan daha büyük bir boşluk kaldığını zannedildiği halde ayrılan bir bacağın yerine kalan uçurumun baş dönmesine nasıl alışılır? Harp tebliğlerine yaralı sayılarını okurken hep kanlı maceraları benimkine benzeyen binlerce insanları düşünüyorum. Fakat bu beni hiç teselli etmiyor. Hatta hasta uzuvumun bir obüs parçasıyla kopup gitmesini tercih ediyorum. Nusret'in hayali bütün bu düşüncelerimden bir saniye ayrılmıyor. Hep kendimi ameliyattan sonra Nusret'in karşısında görüyor, onun manzaram karşısındaki hislerini tahlil etmeye muvaffak olmadan başımı silkeliyor, yahut yerimden kalkıyor, yahut inliyor, yahut birini çağırıyor ve bu hayalden kaçıyorum. Fakat o beni kovalıyor. Ruhumun en kalabalık anlarında bile yığınları itip dürtürerek sivriliyor ve şuurumu kaplıyor. Ter içinde kalkıyorum. Bazen bu işkence içinde bunaldığımı anlayan etrafımdaki insanların bana haykıran bir merhametle baktıklarını görüyorum. Feci karardan sonra bana bakan gözlerin hepsi ne kadar derinleşti. Bütün bu gözlerde ruhumun aksislerini görüyorum. Hepsi ta içime bakıyorlar ve içime aksettiren birer küçük ayna gibi esrarlı bir karanlık parıltıya kamaşıyor, oyuluyor, derinleşiyorlar. Bazıları da var ki büyük mahkumiyetimi zaviyelerine sığdırmak için hayretle kavisini aşan kaşlar altında büyüyor, katılaşıyor, aptallaşıyor, kırpışmıyor. Gözlerimi yakalayan yapışkan bir parıltıya yüzüme bakıyorlar. Bazıları benim gözlerime intibak ediyorlar. Benim gözlerim kımıldadıkça, yumuldukça, büyüyüp küçüldükçe onlar da aynı hareketi yapıyorlar ve etrafımdaki sinirlere adalelerin ve en ince kırılışlarına kadar hepsini taklit ediyorlar. Nusret'in gözlerini merak ediyorum. Felaketlerimi bir kurutma kağıdı gibi içereceğini tahayyül ettiğim için gözlerin içine kim bilir ne kuvvetli tecessüste bakacağım ve yaşadıklarını görmek. Bunu tahayyül ederken benim gözlerim yaşarıyor. Çocukların hastanesinde. Bu sefer demir parmaklık kapıdan bahçeye giderken 9. Harciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürken camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korkuyla karışık yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerken yalnız değildim. Yanımda Mithat Bey ve arkadaşım var. Bu sefer polikliniğin önüne beklemiyorum. Dosdoğru operatörün odasına gidiyoruz. Koltuğa uzandım. Operatör ameliyattan çıkıp gelecek. Son ümit. Bacağımın en son vaziyetini görmeyen bir o kalmıştı. Fakat ümidim çok zayıf. Mithat Bey, arkadaşım susuyorlar. Ben 7 yıllık hastalık hayatımın birçok zamanlarını geçirdiğim bu havasında kendime ait birçok şey bulduğum bu odayı seyrediyorum. Kaç kere bu koltukta uzanıp dinlenmiştim. 2 sene evvel küçük bir ameliyattan sonra gene burada uzanmıştım. Gene aynı yerde duran şu yazı masasında operatör defteri bir şeyler yazıyor ve benimle şakalaşıyordu. Sen izci misin? Bu metaneti nereden öğrendin? Bak, bacağın iyi olsun, futbol oynayacaksın. Fakat oynamasan daha iyi. Hastalık tamamıyla geçse bile o bacağı yorma. Ben futbol sevmem. Ha, sen roman okumayı seviyorsun. Fakat onu da okuma. Heyecan senin için iyi değil. Sinirlerine dikkat et. El işleriyle meşgul ol. O zaman şu tavsiyelerden dolayı operatörü soğuk bulmuştum. Mizacıma zıt ihtarlar yapan doktorlara kızıyordum bile. Hepsinde aynı kusuru buluyordum. Tedavilerinde hastanın psikolojisine yer vermemek. Fakat keşke futbol oynasaymışım. Belki de bacağımı Nusret'in aşkı kadar yormazdı. Operatör içeri girdi. Beni görür görmez durdu. Ne o? Ne bu hal? Aynı suali yanındakilere de sorar gibi etrafına bakındı. Sonra bana doğru koştu. Ne oldu? Ne zayıflık böyle bu? Bana vekalet etmesi için Mithat Bey'e baktım. O her şeyi anlattı. Operatör arada bir yüzüme bakarak Mithat Bey'i dinliyordu. Hayret içinde. Kalk dedi bana. İçeri gidelim bakalım. Kalkışıma ve yürüyüşüme de dikkat ediyordu. Muayene odasına, röntgen camlarına dizime yarım saat kadar baktı. Bir derin nefes bıraktı. Ellerini temizleyinceye kadar bir kelime söylemedi. Sonra karşımıza geldi. Kollarını kavuşturdu. Omuzlarını tevekkülle öne doğru bırakırken kaşlarını çatarak dağılmak üzere olan kuvvetlerini topladı. Ümidin ve enerjinin bu meddü cezirinden söyleyeceğini tahmine çalışıyordum. Başını salladı ve Mithat Bey'e döndü. Azizim doktor, verdikleri karar doğrudur. Dizde camları da görüyorsunuz. Harap, mafsal harap. Her şey var. Neresini kazıyalım? Bu ifrazattan korkulur. Baksana hasta ne hale gelmiş. Sen bu melunun basili bilirsin. Operatör yüzüme baktı. Fakat dedi. Amputation'lar bence tababete dahil bir iş değildir. Bunu kasaplar da yaparlar. Ve bir balta vuruşta bir uzvu uçururlar. Biz biraz tenotidyot süreriz ve biraz kloroformla hastayı uyuturuz. Farkı budur. Doktorluk bu bacağı ve bu gençliği kurtarmaktır. Kendisine sorun. Bu hastanede aylarca kalırsa, 3-5 ameliyata dayanırsa kurtarmaya çalışırız. Yoksa dayanırım diye bağırdım. Mesele yoktur dedi. 9. harciyede yarın bir odamız boşalıyor. Gelsin. Mithat Bey, kendisine söyleyiniz dedi. Buna şüphe ile bakıyordu. Operatör tehditkar başını salladı. Bu sefer gelir o. Benim ihtarlarıma kulak asmaz ama bu sefer tababet değil. Tabiat onu doğrudan doğruya tehdit ediyor. Hasta bu değil, daha iyi anlar. Bir ay evvel sözümü dinleseydi başına bu felaket gelmeyecekti. 9. harciye koğuşu. Koğuştaki odam bir demir karyola, başında bir küçük demir masa, yerde kırmızı muşambalar, çırılçıplak mavi duvarlar, üstünde bir entari ve röpte şambır kolları uzun geldiği için kendimi bu röpte şambır içerisinde de yadırgıyorum. Hep gittiler, yapayalnız, çıt yok. Odaya girmeye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan karanlık iki parça eşyayı benden uzaklaştırıyor ve beni daha yalnız bırakıyor. Odadan gündüz ışığı ile beraber bana ait her şey çekiliyor. Evime ait hatıralar, kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, birçok şekiller, hayatımın parçaları, Erenköy, köşk, tren, vapur, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, hayatın gürültüleri, şehir, gündüzün sesleri, her şey uzaklaşıyor. İçimde bir boşluk, garip ve büyük bir his derinliklerine doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karartılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, eşya arkasına saklanan hayaletler gibi kendilerini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu. Kapım kapalı. Açmak istemiyorum. Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. Karanlık bastı. Elektrik düğmesini çevirdim. Gayet zayıf bir ışık. Ancak odanın büyük çizgilerini görebiliyorum. Teferruat sarı bir belirsizlik içinde bulanıyor. Kapıma vuruldu. Giriniz. Işıklı dehlizin soluk çerçevesi önünde bir kadın. Bembeyaz bir gömleğin üstünde esmer bir baş. Siyah kaşlar, yuvarlak bir kabarık, akları parlayan, oyuklarına mıhlı sabit katı gözler. Yemediğiniz şimdi gelecek. Çekildi. Yemek. Tiksinti. Biraz sonra yemeğim geldi. Yaklaşıp bakmadım bile. Zaman yürümüyor, dakikalar korkunç, bir sıkıntı içinde uzuyorlar, hatta dağılıyor, birikmiyor, toplanmıyor ve bir çeyrek saat ok olamıyorlar. Aylar, kim bilir ne ıstıraplı aylar. Geçireceğim yatağıma büyük bir korku içinde bakıyorum. Yorgana elimi süremiyorum. Yalnız kenarına ilişip geçici bir zaman içinmiş gibi oturuyorum. Bütün yataktan garip bir koku, hastane korkularının terkibine dahil bir unsurun kokusu yükseliyor. Galiba buhar. Derhal büyük mesafeleri, çayırları, dağ başlarını özlüyorum. Nasıl olursa olsun bir hareket, bir şey istiyorum. Hafızam kapalı. Bazı hiçbir şey hatırlayamıyorum. Hatta kulaklarım bile tıkandı. Göğsümde müthiş bir tazyik var. Bağırmak arzuları gelip gidiyor. Yudum yudum su içiyorum. Kapı tekrar açıldı. Aynı kadın. Tepsiyi almak için yaklaşınca yüzüme beni hiç anlamayan, varlığımı inkar eden gözlerle baktı. Niçin yemediğini soruyor. İhtimal benim garabetim karşısında değişen gayribeşeri bir ses. Çatlak ve topraklı bir ses. Hiçbir şey izah etmeyen garip bir cevap mırıldanıyorum. Çıkıyor. Dehlizde fısıltılar. Yumuşak muşambalarla terlikli ayak sürtünüşleri. Uzak koğuşlardan ince arkadaşlar geliyor. Türkü mü, ıstıraplı bir çığlık mı? İçimde her an artan bir gayretle gözlerimin irileştiğini hissediyorum. Sanki her saniye etrafımda tabiat üstü bir alem doğuyor. Geceyi bu odada geçireceğimi inanmıyorum. Beni burada zapt edecek kuvvetli mücadele ihtirasına gebeyim. Ruhumda büyük bir hazırlığın kımıldanmaları başlıyor. Duvarda bir elektrik zil düğmesi gördüm. Bir hareket yapmak iştiyakıyla düğmeye bastım. Aynı kadın geldi. Eşikte duruyor ve emri bekliyor. Yüzüne bakıyorum ve hiçbir şey söyleyemiyorum. Duruyor. Gözlerinin ayakları parlayarak hiç kımıldamadan. Ağzı açıldı ve gözleri büyüdü. Hortlak. Gidiniz, bir şey istemiyorum. Gidiniz. Duvarlar. Yüksek, çıplak, mavi, dümdüz, dimdik duvarlar. Gözümün hiçbir köşesi yok ki içine bir duvar parçası girmesin. Hep ve yalnız onları görüyorum. Onlardan kaçan gözlerim onlarla karşılaşıyor. Bakıldıkça uzuyorlar, yükseliyorlar, setleşiyor ve korkak yumuşak bakışlarıma kas katı çarpıyorlar. Gözlerimi ezecekler. Başım döndü. Deniz gibi yayılıyor ve beni çeviriyorlar. Serinliklerini hissediyorum. Denizde çıplak vücudumu saran dalgaların birdenbire taş kesilmeleri gibi duvarları giyiyorum. Hiç kımıldamıyorlar. Bütün bu hastanenin sessiz, hareketsiz, soğuk, bomboş anıları onlar doğuruyorlar. Gözlerimi onlardan kaçırmak için yastığa kapatmıyorum. Arkama uzanacaklarını, üstüme abanacaklarını sanıyorum. Ve onlara mütemadiyen bakıyorum. İçime serin mavilikler doluyor. Ruhlarını iyice gizleyen korkunç ve tehditkar mahluklar. Şuurları varmış gibi duruyorlar ve her an büyük bir felaket yapmaya hazırlandıkları halde ağlarının korkusuyla eğlenmek için maksatlarını, icrasını tehir ediyormuş gibi duruyorlar. Allah gibi kuvvetini göstermeden kuvvetli duruyorlar. Onlarla mücadele ederek vakit geçiriyorum. Fakat onlar donmuş avuçlarıyla zamanda yakalıyorlar. Durduruyorlar ve hayatımın serbest akışına mani oluyorlar. Kanım soğuyor, kireçleniyorum. Birçok defa elektrik ziline basmak istediğim halde kımıldanamıyorum. Biraz yürüsem onların bana doğru geldiklerini görecek gibi geri çekiliyorum. Nihayet düğmeye bastım. Çarpıntıyla bekliyorum. Gözlerim kapının topuzunda, gelmiyorlar. Tekrar düğmeye bastım. Gene bekliyorum. Gelmiyorlar. Göğsümde müthiş bir baskı. Boylu boyunca duvarın altına uzanıp kalmışım gibi hava alamıyorum. Kollarımdan ve bacaklarımdan hayat çekiliyor. Yatağa arka üstü uzanıyorum. O vakit bir çığlık duyuyorum. Keskin, uzun, acı bir haykırış. Hayretle doğruluyorum. Kim bağırdı? Etrafımda bir kalabalık, bütün hastane adamları. Oh, fakat ben hatırlıyorum. Ben de öyle bağırmak istiyorum. Ancak birdenbire etrafımda her şey sönüyor, garip duvarla uzaklaşıyorlar. Başımı siyah bir boşluk kaplıyor. Gözlerini açtı diyorlar. Şurasını da ovun diyorlar. Ağlasın, ağlasın açılır diyorlar. Kim ağlıyor bilmiyorum. Hıçkırıklar duyuyorum ve daimi içinde ve rahatlamam. Kulaklarımı onlara uzatıyorum. Müsait kim diyorlar. Sayıklıyor diyorlar. Kollarımı onlara uzatıyorum. Bir şey söylemediğimi sanıyorum. Hah, doktor geldi diyorlar. Tanımadığım bir adam yaklaşıyor. Etrafımdakiler kaçışıyorlar. Adam elimi eline alıyor. Etrafımdakiler uğultusundan başka bir şey duymadığım bir şeyler soruyor. Birçok ağızlar oynuyor. Tek tük kelimeler işitiyorum. Bağırdı. Bulduk. Nusret. Doktor katı işaretlerle bir şeyler söylüyor. Bir ikisi dışarı çıkarıyor. Doktor yatağa aynı başıma oturuyor. Saçlarım okşuyor, okşuyor. Heh, aferin, ağla, ağla diyor. Nusret kim? Kardeşin mi? Hayır, hayır, korkuyorum. Sebep yok yavrum, bak hastane adam dolu. Yalnız bu pavyonda 11 insan, yüzlerce çocuk. Bilmiyorum, fenayım, fena şeyler düşünüyorsun. Korkuyorum. Niçin? Burada her şey var, zil bile. Korkarsan bas, gelirler. Her taraf kapalı. Her taraf kapalı. Korkuyorum. Kapalı olduğu için mi? Bilmiyorum. Bu duvarlar. Of. Bir şey mi düşünüyorsun? Birini mi düşünüyorsun? Hayır. Bilmiyorum. Nusret'i mi görmek istiyorsun? Nusret kim? Kardeşin mi? Nusret'im. Kardeşim mi? Bilmiyorum. Nusret kim? Bilmiyorum. Biliyorsun. Biliyorsun. Haydi söyle bana. Nusret kim? Bayıldığın zaman onu sayıklamışsın. Beni buradan çıkarınız. Haydi söyle yavrum, söyle rahatlayacaksın. Ben bu gece burada kalamam. Söyle çıkarırım. Şimdi. Şimdi fakat söyle. Of, ben çocuk değilim. Biliyorum ki çocuk değilsin. Dizim ağrıyor. Geçer. Demin biz pansuman yaptık. Yere düşerken çarpmışsın, kanatmışsın. Yere düşerken mi? Kim? Hiç. Dizin çok mu ağrıyor? Dizim şimdi ağrımıyor. Başım ağrıyor. Başın mı? Bilmem. Bir şeyim yok. Ağrıyor ama. Başım mı, dizim mi? Düşün bakalım. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Zararı yok. Ben buradayım, korkma. Hah. Ağla, açılırsın. Al bunu kokla. Başını yastığa koy. Hah. Aferin, şimdi uyursun. Kapa gözlerini. Ben yanındayım, korkma. Hiç yalnız kalmayacaksın. Uyu. İlk sabah. Sabah odama bir kadın girdi. Pencereyi açtı. Kırmızı muşamba üstünde üç köşeli bir güneş parçası. Kapı açık, sessizce faaliyet. Beyazlı kadınlar ellerinde sırıklarla takılmış bezlerle muşambaları siliyorlar. Odama giren kadın dün geceki değil. Kısa boylu, başörtüyle yanaklarının yarısına ve kaşlarına kadar başını kapamış. Yüzünü görmüyorum. Hep yere bakıyor, gözlerini bir kere bile bana çevirmedi. Yerinden kaldırdığı masa onun gözünden benden daha mühim. Dikkatle işini yapıyor. Odamı sildi, sonra başını kaldırarak bir şey isteyip istemediğimi sordu. Çıktı. Gece uyuduktan sonra ilk defa sabahleyin uyandım. Başımda hafif ağrı, etrafımda en küçük hareketle büyük bir dikkatle bakıyorum. Ve her şey bana çok yeni ve çok garip görünüyor. Hele koku. Hastane hayatı dışarıdan yalnız bir koku ile ayrılıyor. Bu koku hastanenin ruhudur. Dehlizde insanlar çoğalıyor. Hademeler geçiyorlar, odama bakanlar pek az. Onlarınki de tesadüfi bir baş çeviriş. İtiyadın verdiği körükle işlerine ait şeylerden başka gözleri hiçbir şey görmüyor. Ağır ağır yürüyüp gidiyorlar. Dehlizden ilk defa bir hasta çocuğun geçtiğini gördüm. Başı benim odanın etrafına doğru eğilmiş, boynu omuzları yukarı kalkık, yürümeyi unutmuş gibi gayri tabii adımlar atarak ve araba bir hafifçe sıçrayıp elini boynuna götürerek yürüyor. Dehlizde kalın, hakim bir ses yükseldi. Bir insan ismi çağırdı. Bir kadın ve bir erkek koştular. İlk yüksek ses ve ilk gürültü. 4-5 kadın erkekten mürekkep bir kafile geçti. İçimde meraklar birikiyor. Her hareketin küçük hareketin sebebini öğrenmek, benimle alakasının derecesini bilmek istiyorum. Bu adamlar niçin geçtiler? O çocuk nereye gidiyordu? Bu kapı niçin kapandı? Ne kapısıdır? Bu hasta arabasını nereye götürülüyor? Kimin? Niçin? Odama iki erkek ve bir kadın girdi. Hiçbirini tanımıyorum. Erkekler çok ciddi. Benim odada bulunuşumla alakaları yokmuş gibi yatağıma yaklaştılar. Erkeğin biri kadına sordu. Kontrol kağıtları değişti mi? Dün gece derecesi alındı mı? Bu bağıran hasta değil mi? Bana yaklaştı ve yüzüme bakmadan koltuğunun altına derece koydu. Öteki adam Fransızca şunları söyledi. İkinci ameliyatta belki bacağı kesilecekmiş. Sinirleri çok zayıf. Vücut da tehlikeli. Operatör ciğerde bir afetten korkuyor. Dereceyi koyan adam Fransızca şu cevabı verdi. Hep böyle tehlikeli hastalar gönderiyorlar. Burası morga döndü. Sonra da tahsisatı kesiyorlar. Sert bir tavırla dereceme baktı ve başucumdaki kağıdı işaret etti. Sonra bana döndü. Sana üçten yemek hazırlıyorum. Çok ye. Bak zayıfsın, anladın mı? O kadar kaba, işinden bıkmış, sinirli bir soruşu vardı ki nefretimi sesimin perdesiyle hissettirerek peki dedim. Gene kağıtlara bir şeyler yazdırıldı. Çıkıp gittiler. Birdenbire kendimi o kadar yalnız buldum ki o kapı kapısında herhangi bir tanıdık yüz görüneydi. Sevinçten haykıracak, yataktan atlayacak, boynuna sarılacak, beni buradan alıp götürmesi için yalvaracaktım. Koridorda kalabalık geçtikçe artıyordu. Birkaç hasta çocuk geldi. Bitişik salonlarda hastaların mırıltıları başlıyordu. Hastanenin sessizliği kadar gürültüsü de beni korkutuyordu. Dışarıdaki bütün faaliyetin beni incitmek için hazırlık olduğu şüphesinden kendimi kurtaramıyordum. Odanın önünde her ayak sesi yaklaştıkça bana bir fena haber vereceklermiş gibi korkudan büzülüyordum. Çığlıklar saati. Pansumanlar başladı. Kapının önünden hasta bakıcı kadının kucağında 7-8 yaşlarında bir çocuk geçirdiler. Koridor tenhalaştı. Sesler kesildi. Koğuşun bütün ruhu sindi ve bütün zekası bir tek ıstırabın üstüne eğiliyor. Keskin bir çığlık koridorun havasına büyük bir uçurum açarak tadiplere kadar gitti. Sonra ses kesildi. Vırıltılar hafif bir çığlıkla karışan uzun bir inilti. Gerildim ve yatağın içine sivrildim. Bir avucumla çilteyi sıkıyorum. Korulu sarılı bir çocuk daha geçiyor. Ses yok, bekliyorum. Korkudan elimi yüreğime bastım. Kapıda bir adam bana hazırlan dedi. Bundan sonra sıra sende. Ne sırası bilmiyorum. Ameliyat mı, pansuman mı? Ne yapacaklar? Bir çığlık daha koptu ve kulağımın derinliğinden giren bir yıldırım gibi. Vücudumu korkuyla yakarak dağıttı. Birdenbire gevşeyerek çöküvermiştim. Hasta bakıcılar odama girdiler. Haydi gelin dediler. Titreyerek bacağımı yataktan uzattım. Terliklerimi görüyor fakat sağlam ayağımı bile içine sokamıyor, şaşkınlıktan kaçırıyor, bir türlü giyemiyordum. Kadınlardan biri, o kadar korkma, o kadar korkma, pansuman bu, her gün yapılacak, alış diyordu. Kollarıma girdiler, pansuman odasına girince operatörü görerek biraz ferahlıyordum. Fakat işinin ciddiyeti arasında benim eski hastalar arasındaki farkı o kadar unuttu ki aşinalık bile etmeden yalnız tımarcıya emir verdi. Masaya yatsın. Masaya yatırdılar. Dizimi süratle çözüyorlardı. Operatör başıma cuma geldi. Yara bakarak benimle konuşuyordu. Sen dün gece neler yapmışsın? Hastane birbirine girmiş. Burada yalnız sen misin? 6 yaşındaki çocuklar var. Fakat hastalık sinirlerimi çok yormuş olacak. Bakalım. Buradaki arıza yere düşmekten feda zedelenmiş. Peki, peki dur. Korkma. Az mı? Peki. Dur, dur. Peki hala. Yanındakilere emir verdi. Pansuman bana döndü. Yarın ilk ameliyatı yapacağız. Ondan sonra netice belli olur. Bugünlük bu kadar. Sonra iki küçük sille ile yanağımı okşadı. Haydi korkma o kadar. Buradan bağırmamayı öğrendikten sonra çıkacaksın. Ameliyat. Öğleden sonra annem bir tat bey arkadaşım geldiler. Bana uzatılan ellerle bir uçurumun dibindeymişim gibi sarıldım. Bir tek cevabı saatlerce sürebilecek sualler soruyorlardı. Hiçbirine cevap veremiyordum. Yüzlerce kelimeyi teksif edebilecek bir baş hareketi, bir bakış, bir teneffüs arayarak susuyordum. Onlar hastaneye dışarıdaki hayatın karıştığı saatlerde gelmişlerdi. Bu odanın gecesini sabahını tanımıyorlardı. Duvarlarda gölgelerin kımıldadığı, döşemelerin dinç seslerle örttüğü ve delhislerin canlı şekillerle kaynaştığı bu hayat ve hareket saatindeki hastane bambaşkadır. Bu dekor benim bir gece evvelki halimi anlamak isteyenlere hiçbir şey söylemez. Onun için ben de söylemiyorum. İlk gece biraz yadırgadım diyorum. Hadiseleri bilmiyorlar. Akşama kadar oturdular. Sıhhatte olmak neşesini gizleyemiyorlar. Yalnız annemin arada bir gözleri dalıyor. Bizden uzaklaşmadıkça bize görünmeyen sıhhat ihtiyadın verdiği hissizlikle sağlamların şuurundan kaçıp nasıl ve nereye saklanıyor onu ben görüyorum. Çünkü benden uzak. Ben Mithat Bey'in kırmızı yüzünde, çelikli damarlarında, arkadaşımın otururken rahat gerilişinde, bacaklarını uzatışlarını korkusuz bakan gözlerinde görüyorum. Akşama kadar oturup gittiler. Gazetelere biraz göz atarak yattım ve uyumaya çalıştım. Muvaffak olduğumu sabah olmadan evvel uyandığım vakit anlamıştım. Bir daha uyuyamadım. Gayet mühim bir gündü. Şuurla karşılamak istiyorum. Bugün ameliyat olacağım. Hep titreyerek nefes alıyorum ve su içiyorum. Ameliyatta kasına kadar korkmadan korkuyorum. Korkunun bu en derinleşen nevi dayanılacak şey de değil. İstırabın vukuundan evvel ruhta bir gölgesine ibaret olan korku, ıstıraptan bin kat daha müthiş. Muhayyilenin ışığına yaklaştıkça ruhta uzanan, büyüyen aslında daha korkunç bir gölge. Sabahın ışıkları odadan içeri doldukça bütün cesaretim boşalıyor. Her ses, kapı açılıp kapanmaları, tek tük çağırışlar, mırıltılar, varlığımın en hayati köklerini işleyen bir tesirle beni kendilerine bağlıyor, çekiyor, sarsıyorlar. Gene bir sabah evvelki ziyaretler. Koğuşun uyanışı, temizlik, odama giren kadın. Dehlize küçük hastaların sürünükleşleri. Gene seslerin, gürültülerin, hareketlerin çoğalışı. Gene kapımda bir adam. Bu sefer daha erken göründü. Hazırlanınız. İlk ameliyat sizinki. Sarardığımı hissediyorum. Müthiş ağırlığı altında ruhumu deviren korkudan kurtulmak için felaketin üstüne yürümek istiyorum. Istıraptan korkmanın tek ilacı ıstıraptır. Bu ateşi o ateş söndürür. Hasta bakıcılar girdiler. Bir şey söylemelerine meydan bırakmadan yataktan indim. Terliklerimi kolayca giydim. Fakat artık yelkenli bir gemi gibi kendimi talihin rüzgarına bırakmıştım. Akıp gidiyordum. Odamdan ameliyathaneye nasıl geçtiğimi bilmiyordum. Bembeyaz oda. Hamam gibi sıcak, sessiz, kaynayan suların ince fısıltıları, kımıldayan ve kımıldamayan beyazlıklar arasında kamaşan gözler, eşyanın çizgilerini seçemiyorlar. Bütün salonu çökertecek ağır bir sessizlik. Hayatın nasıl bir şey olduğunu unutturan bambaşka bir alem, bir rüya odası. Uyuşturucu koku, belki de kloroform. Herkeste geçireceğim tecrübenin ehemmiyetini hissettiren bir vazifeperverlik. Operatörün küçük işaretleriyle büyük işler yapılıyor. Masaya uzatıldım. Etrafımda beyazlıklar dalgalanıyor. Hiçbir seçkin şekil göremiyorum. Gözümün üstüne pamuk geliyor. Yüzümü maskeyle örttüler. Derin nefes al. Nefes borularım yandı ve şakaklarım gerilir gibi oldu. Çabuk uyumak, kaybolmak istiyorum. Kuvvetli nefes aldım. Sesler sıcak. Buğular arasında halvetlere doğru uzaklaşarak eriyorlar. Kendimi son defa olarak bir an bulup kaçıyorum. Notlar. Bugün dördüncü pansuman. Operatör iyidir dedi. Can sıkıntısı 6 saat uykuya ayrılırsa her gün 18 saat boş. Dört duvar arasında kendimi kitapların kahramanlarından daha mühim bulduğum için okumaktan sıkılıyorum. İstırabım holdanlığımı mani oluyor. Odamı düzeltiyorum, masamı topluyorum, tekrar bozuyor, tekrar topluyorum. Yedinci pansuman. Operatör, bacağın kurtuldu. Fakat yere basmayacaksın dedi. Nüsetten kart geldi. Ziyaret edemediği için af istiyor. Hastalar affetmesini bilirler ama. Bugün sonbahar, beni bahçede soğuk bir rüzgar karşıladı. Evvelki gün dünyanın bütün tavanlarına lanet olsun. Arka üstü yatmaktan usandım. 3 güne kadar hastaneden çıkacağım. Yaralar kapanınca dizim alçağa konacak. Bir daha mafsal oyunun olmayacak. Bacağım kısalacak. Bu perşembe Nusret'le Ragıp Bey'in nikahları olacak. Yarın hastaneden çıkacağım. Dışarıda yaşamaktan korkuyorum. Burada ıstıraba ve tevekkül o kadar alıştım ki onları bırakırsam ruhumun bir parçası kesilmiş gibi boşluk duyacağım. Bırakmazsam isyansız nasıl yaşayacağım? Bir gün hastanede okumak için bir roman yazsam ve bu notlarını içine karıştırsam. Büyük bir hastalık geçirmeyenler her şeyi anladıklarını da iddia edemezler. İki hasta kadar birbirine yakın hiç kimse yoktur. Hasta olmayanlar bizi ne kadar az anlayacaklar. Paşadan haber, hastaneden çıkar çıkmaz bana gelsin. Ölümüm yakın, kendisini bir kereye göreyim demiş. 5 dakika sonra hastaneden çıkıyorum. Son not. Bu odada başkaları inleyecekler. Onları şimdiden gayet iyi tanıyorum. Üstümden çıkarıp yatağa attığım robe de chambre içinde ebediyen aynı insan bulunacak. Hasta. Annem, Mithat Bey ve arkadaşım içeri girdiler. Haydi. Son. 5. ayrım sonu.